Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ce'alna minet tevvabin. Ve ce'alna minel mutadahhirin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Duhan suresinin 34. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bugün 34. ayetten başlayacak ve 50. ayete kadar devam edeceğiz. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini, tilavetini gerçekleştiriyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne haulâi leyekûlûne in illa mevtetuna l-ula ve ma nahnu bimunşerin fe'tu bi abaina in kuntum sadikin ehum hayrun em kavmu tubba'in vellezine min qablihim أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون İlla men rahimallah innehu huvel azizur rahim inne şecerate zekkumi ta'amul esim kel mühl yagli fil butun kegalyil hamim خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ينكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerim, Furkan suresinin 34. ayetinden sonuna kadar, yani 59. ayete kadar okumuş olduk. Yüce Rabbimiz elbette her bir ayetinde nice nice uyarılar, öğütler, emirler, yasaklar, edepler bize hatırlatır. Hakk'ın kelamına tam olarak inanmak ve en güzel bir şekilde o kelam-ı ilahiye kulak vermek, yaşamanın, Kur'an'ı hayata geçirmenin elbette en önemli adımlarıdır. Bu sebeple Rabbimiz her bir mesajına, ayetine en derin bir şekilde iman etmeyi bizlere lütfeylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ın okunan ayetlerine tam bir şekilde kulak vermeyi, gönül vermeyi cümlemize lütfeylesin. Hakk'a tam teslim olarak, gönlümüzü Hakk'a vererek, ilahi kelama tam bir teslimiyetle yönelebilirsek, Yüce Rabbimiz o ilahi kelamla neyi kastettiğini elbette bizlerin gönüllerine ilham edecektir. Cenab-ı Hak böylesi bir yönelişi, böylesi bir teslimiyeti, böylesi arı duru bir teveccühü cümlemize lütfeylesin aziz dostlar. İlahi kelam sıradan bir beşerin, bir insanın yazdığı cümlelerden oluşmuyor. Ötelerden geliyor. Kim bilir içinde ne manalar saklıdır. Kıyamete kadar nice insanlar o manalardan beslenecekler. Cinler beslenecek. Belki bilmediğimiz daha başka varlıkların da hissesi vardır. Onu bilmiyoruz. Evet, bu girişten sonra bugün okuduğumuz bölümün inşallah tefsirine başlayalım. Kur'an-ı Kerim bu 34. ayetten önce Firavun ve Musa Aleyhisselam arasındaki hadiselere dikkat çekmişti. Bir tablo sunmuştu. Musa Aleyhisselam'a karşı gelen Firavun ve askerlerinin, avanesinin nasıl helak edildiklerini bizlere hatırlatmıştı. Aslında sadece bize kıssa anlatmıyor Kur'an ve tarih boyunca tekerrür eden böylesi tabloları hatırlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke müşrikleri arasında öncelikle tam da Musa aleyhisselamla Firavun ve avanesi arasındaki yaşanan hadiselere benzer nice nice olaylar geçmişti. Bu bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme davet haritasını sunmak oluyor. Müminlerin gönüllerine mutlaka ileride kurtulacak olan sizlersiniz mesajı veriyor, tesellisi veriyor. Kafirlerin yüreklerine korku salıyor. İşte bu tablo sunulduktan sonra tekrar Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanındaki o inkarcılara dikkat çekilerek 34. ayette şöyle deniliyor. Estağfirullah. İnne hâulâ ile yegûlûn. İn hiye illâ mevtetunel ûlâ ve mâ nahnu bimünşerîn. Bu müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Fe'tû bi'âbâinâ in kuntum sâdiqîn. Siz doğru söylüyorsanız, ölmüş babalarımızı geri getirin bakalım. Onlar böyle diyorlar. Evet, tarih boyunca insanoğlunun kabullenemediği en büyük iman esaslarından birisi öldükten sonra dirilme meselesidir. Belki inancın en temel üç ayağı şunlardır. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var. Önce uluhiyet, yani Allah'ın birliği, ilahın tekliği meselesi. Onun hiçbir ortağının olmaması. Bütün varlığın sahibinin o olduğu inancı. İkincisi peygamberlik inancı. İnsanoğlu buna da karşı çıkmış. Evet, Allah'ın varlığını birçok kavim, topluluk her zaman ve mekanda kabul etmiş. Bir yaratıcının varlığını kabul etmiş. Fakat peygamberliği kabulde zorlanmış. Bizim gibi bir beşer nasıl olur da Allah ona ya da o yaratıcı ona konuşur? Onun bizden ne farkı var diyerek peygamberlik müessesesine karşı çıkılmış. Bir de üçüncü ayak ahiret hayatı. Öldükten sonra dirilmek mi? Bu nasıl olacak demişler. Neden yaratıldıklarını unutmuşlar. Bir damla bile diyemeyeceğimiz bir sudan böyle bir mükemmel bir suret insan ortaya çıkmış. Ama insanoğlu geriye doğru bakmayı bilmediği için, beceremediği için ya da unuttuğu için, göklerin ve yerin yaratılışına bakmadığı için yeniden dirilişten hep şüphe etmiş. Şimdi demiş, toprağa karıştıktan sonra, elementlerimiz ayrıldıktan sonra, esamemiz bile, hiç izimiz bile kalmadıktan sonra yeniden dirilmek öyle mi diyerek hep karşı çıkılmış. Bugün de böyle. Hem işine gelmemiş insanların öldükten sonra dirilmek, çünkü yapıp ettiği birçok günah var, isyan var, zulüm var. Bunların hesabını vermek zor geliyor. İkincisi de aklına sığdıramamış bunu. Aklına sığdıramayışı Rabb'i doğru tanımamaktan kaynaklanıyor. Allah'ın her şeye kadir, her şeyin yaratıcısı olduğunu bilen bir insana ahirette yeniden dirilmek, yani yeni bir hayatla yaşatılmak asla garip gelmez. Ama Allah inancı zayıf olunca, doğru bir Allah inancı olmayınca bunlar insanın o sığ aklına, o sınırlı aklına çok garip geliyor demek ki. İşte Yüce Rabbimiz Mekke müşriklerinin bu sözlerini, ki bu aslında tarih boyunca bütün inkarcıların sözleridir adeta. Diyorlar ki biz bir defa ölürüz yani. Öldükten sonra da dirilme diye bir şey olmaz. Mekke müşriği ya da şirk kafası diyelim ya da inkarcı kişinin aklı şunu da istiyor. Diyor ki madem ki böyle diriliş var, o zaman atalarımızı bir getirin. Babalarımız, dedelerimiz ölüp gittiler. Onları bir diriltin, bir getirin. Onlar bize bir şahitlik etsinler. Bunu o atalarının dini üzere olduğunu söyleyen müşrikler peygambere karşı ifade ediyorlar. Sanki imkansız böyle bir şey. Siz bunu uyduruyorsunuz. Madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsunuz, bunu ispatlayın o zaman bu dünyada diyorlar. Hayır, o Cenab-ı Hak bu dirilişin kıyamet sabahı olacağını beyan buyuruyor. O kıyametin vaktini de ancak o biliyor. Bu ancak imanla, yani peygambere, onun getirdiği mesaja tam güvenerek inanırsanız olur ya da bunun mümkün olduğunu zaten anlarsınız. Ama yok, ben şunu da isterim, şunu da isterim, şunu da isterim diyerek adeta efendim peygamberi aciz bırakma adına bu tür taleplerle peygamberin sözünü boşa çıkarmak isterseniz, burada Yüce Rabbimiz kanunu ya da onun efendim beşeriyete uyguladığı sünneti sizin için değiştirecek değildir. Bu yönüyle burada Rabbimiz yine bu dirilişin mutlaka olacağını değişik şekillerde Kur'an'ın farklı ayetlerinde bize zaten anlatır. Ve daha çok da insana o kendisi neden yaratıldı bakmaz mı diye insanın kendi yaratılış başlangıcına dönmesine dikkat çeker bir. İkincisi, bu göklerin ve yerin yaratılışı mı daha zordur? Onları yeniden yaratmak mı daha zordur der. Bir başka ayette bir şeyi ilk defa yapmak mı zordur, ikinci defa yapmak mı zordur diye sorar. Ve alemdeki, şu dünyadaki her şeyin adeta ölüme sevk edildikten sonra bir ilahi rahmet yağmur sonrasında yeniden dirilişine de dikkat çekerek ölü arzı, ölü yeryüzünü bir yağmur damlasıyla Dirilten Allah işte sizi de diriltecektir buyurarak aklımıza hitap eder. Eğer akıl Allah'ın bizi yarattığını kabul ettiyse, gökleri ve yeri onun yarattığını biliyorsa ve elbette böyle bir Rabbin yeniden insanı yaratacağını da bilir, inanır. Ama böyle bir inancı, böyle bir kabulü, böyle bir tasdiki yoksa işte böylesi sorular sorar insan. Cenab-ı Hak şimdi onların bu ifadeleri karşısında şöyle bir soru ortaya koyuyor. Ehum hayrun em kavmu tübba vellezine min kablihim ehleknâhum innehum kânû mücrimîn. Bunlar mı daha üstün ve daha güçlü yoksa Tübba kavmi ile daha öncekiler mi? Biz onların hepsini helak ettik. Çünkü günahlara dalmış kafir olup çıkmışlardı. Şimdi bu Tübba kavmi, Tübba ifadesi daha çok bir Yemen yani Himyar hükümdarları için kullanılan bir lakap. Nasıl efendim Kayser, Bizans hükümdarlarına verilen bir lakaptır. Kisra, İran sultanlarına verilen bir lakaptır. Firavun, Mısır yöneticilerine, üst yöneticisine verilen bir isim, lakaptır. Aynı şekilde Tübba ismi de Yemen, yani Güney Arabistan bölgesindeki o Himyar hükümdarları için kullanılan bir lakap olduğu ifade ediliyor tefsirlerimizde. Onlar Sebe kavminin bir boyu idiler. Milattan önce 115'te Sebe ülkesinde iktidara gelmişler ve milattan sonra 300 yılına kadar da iktidarları ellerinde tutmuşlardır. Asırlardır Araplar arasında onların efsaneleri bilinmektedir. Yani onların güçlü bir topluluk, refah seviyesi daha yüksek, hayat şartları daha mükemmel olduğuna dair o Arabistan topraklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle bir bilgi var. O toplum bunu biliyor. Cenab-ı Hak da soruyor. Şimdi bunlar diyor o Tübba kavminden, milletinden ve ondan önceki Ad ve Semud gibi kavimlerden daha mı üstünler? Daha mı güçlüler, kudretliler? Mal ve evlatça ya da iktidarları itibariyle daha mı üst düzeyler? Hayır. Demek ki önceki kavimlerde böyle daha güçlü topluluklar geldi. Şimdi diyor biz onları da helak ettik. Çünkü onların kavimleri, o kavimler mücrim bir topluluktu. Yani adeta suç makinesi haline gelmişlerdi. Allah'a karşı hadlerini bilmiyorlardı, hudutlarını bilmiyorlardı. İnsanlara karşı da zulümde had safhaya erişmişlerdi. Kendi aralarında da suçlarını efendim serbestçe işleyebiliyorlardı. Böyle mücrim bir topluluk olmaları sebebiyle de helakler yaşadılar. Yani onların da ahiret gibi bir ahirete hesap vermek gibi bir mesuliyet şuurları yoktu. Şimdiki bu müşriklerin konumu gibiydi onların konumları da. Böyle olunca onlar helak oldular. Burada aslında bir yönüyle tehdit de var. Yani siz kendinizin neyine güveniyorsunuz? Sizler de bir gün yok olacaksınız zaten. Sizler de bir gün ömürleriniz bitecek. Hem fert fert biteceksiniz, hem topluluk topluluk ömrünüz bitecek. Devletiniz elden gidecek, kabileniz elden gidecek. Dolayısıyla sizler de o huzura sizler de geleceksiniz. Bugünden itibaren eğer bu peygamberle gönderilen hakikatlerle buluşursanız kazanan siz olacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet naklediliyor. Bu Tübba ünvanını taşıyan son Himyar kralı Müslüman olmuş ve Resulullah Efendimiz onun hakkında Tübba'ya sövmeyiniz çünkü o Müslüman olmuş birisidir buyurmuşlardır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde bir hadis bu. Tabii Tübba ismi sadece tek bir şahısla alakalı değil. Bir topluluğun işte o dönemdeki Yemen civarındaki topluluğun hükümdarı olması sebebiyle ya da hükümdara verilen lakap olması itibariyle demek ki son hükümdar, en azından Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında yaşayan o hükümdar, Müslüman birisi. Onun için onun hakkında ileri geri konuşmayın diye Efendimizin bir ikazı var. Zaten ayette de o tübba, yani o yönetimde bulunan kimsenin kavmine atıfta bulunuyor. Onun topluluğu diyor, mürcim bir topluluktu. Biz onları helak ettik. Bu daha önceki yaşamış topluluklarla alakalı bir bilgi. Rabbimiz bunu veriyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Halbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları biz oyun olsun diye oyuncular olarak yaratmadık. Yani biz sanki bir oyun olsun diye mi yarattık? Biz oyuncu muyuz diyor Cenab-ı Hak soruyor. Bu gökler, bu büyüklüğüne rağmen, bu azametine rağmen ki insanoğlu eriştiği bilgi seviyesi neticesinde bugün evet göklerin genişliğine dair bir takım bilgilere sahip oldu ama yine astronomiden bahseden araştırmalar incelenecek olursa bugün gök cisimleri itibariyle insanoğlunun ulaştığı bilgi seviyesi yine %5 bile değildir diyorlar. Böyle bir azametli bir kainatı diyor Cenab-ı Hak, yeri, göğü, gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri biz oyuncu muyuz yani? Oyun olsun diye mi yarattık bunları diyor. Siz öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorsunuz. Evet, şayet ölümden sonra dirilme diye bir mesele söz konusu olmayacak olsa o zaman bu hayatın nasıl bir anlamı olabilir? Yerlerin, göklerin yaratılmasının, böyle insan gibi mükerrem bir varlığın, varoluşunun nasıl bir anlamı olabilir? Esas anlam öldükten sonra efendim yeniden bir dirilişle her hak sahibinin hakkını alması söz konusu olacaksa ve iyilik yapanlar karşılığını bulacaksa, kötülük yapanlar cezasını görecekse, evet o zaman bu alemin, bu varlığın bir anlamı olur. Aksi halde herkes sabun köpüğü gibi şu aleme gelir, bir müddet var gibi görünür, sonra yok olur gider. Bu bir oyun değil, bir oyun sahnesi değil. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Biz diyor bir oyuncu değiliz. Bu iş olsun diye yaratılmadı bunlar. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Biz onları gerçek bir sebep ve hikmete bağlı olarak yarattık. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Evet, her bir yaratılan, her bir varlığın mutlaka nice nice hikmetleri, nice nice anlamları var. İnsanoğlu bunları sadece aklıyla keşfedemez. Bunun için Cenab-ı Hak peygamberler gönderiyor. Ve peygamberlerin söyledikleri sözler, aklı selim sahiplerinin akıllarına son derece yatkın, yani uygun geliyor. Ama bir insan nefsinin arzularına uymadı diye peygamberin söylediklerine karşı inatla muhalefet ediyorsa, tabii ona da yapılacak bir şey yok. İnne yevmel fasli miqatuhum ecmain. O hüküm ve ayrışma günü bütün insanların bir araya geleceği belirlenmiş bir gündür. Şimdi kıyamet sabahı ile ilgili bilgi veriyor Cenab-ı Hak. Sizin diyor o kabul etmediğiniz gün var ya, o ayrılış günüdür. Fasıl günüdür. Yani aranızda hüküm verilecek. Kim iyi, kim kötü. Kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek. Efendim ayrıştırılacak. Münafıklarla, kafirlerle, müminler aynı yerde, aynı safta olmayacaklar. Mücrimlerle Müslümanlar aynı olmayacak. O gün ayrışma günü. Ve hüküm verme günü. Yevmel fasıl, hem ayrışma diye tercüme edilebilir, hem de artık kesin hüküm verme günü diye de anlaşılabilir. İki manada sahihtir. Ve diyor o ayrışma günü bütün insanların bir araya geleceği belirlenmiş bir gündür. O bir mikat. Yani hem buluşma yeri hem buluşma zamanı nettir. Ve herkes orada bulunacaktır. Ve o güne işte yevmül fasıl denecek. Ayrışma günü. Grup grup, güruh güruh, farklı farklı orada sınıflar ortaya çıkacak ve Yüce Rabbimiz her bir gruba, her bir kişiye hatta layık olduğu karşılığı verecektir. O günü anlatan bir sonraki ayette şöyle biraz daha izah ediyor. يَوْمَ لَا يُغْن۪ي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ O gün dost dosta fayda vermez. Yani yakınların birbirine faydası olmaz. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir o Allah. Kimse ona galip gelemez. Rahimdir. Son derece şefkat sahibidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Evet, o gün kimse kimseye yardım edemez ama Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Yani Cenab-ı Hak bazen bazı kullarına şefaat izni vereceğini beyan eder yine Kur'an-ı Azim şu anda. Şefaat ancak onun izniyle gerçekleşir. Kim şefaat edecek? Kime edecek? Tamam, o gün böyle bir şefaat söz konusudur. Ehl-i sünnet alimlerimiz de şefaat haktır derler. Doğru. Fakat Cenab-ı Hak o şefaat iznini de kendisine bağlamıştır. Falan bana şefaat edecek, falan benim elimden tutacak diye öyle bir kesin kayıt ortaya koyamazsınız. Belki şefaati peygamberler için söyleyebiliriz elbette. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu zaten kendi zatından haber verir. Kendisinin şefaatçi olacağına dair Cenab-ı Hak ona o izni verdiğini haber vermiştir. Ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bize haber veriyor. Fakat normal şartlar altında yakınlar birbirine o gün yardım edecek ya da biri diğerinden azabı defedecek, giderecek bir gücü, kudreti kendisinde bulamaz. Hiçbir şey gücü yetmez. Fakat Allah'ın rahmet ettikleri, Cenab-ı Hakk'ın merhametine mazhar olmuş, merhametine erişmiş kimseler müstesna diyor Cenab-ı Hak. Mevla kelimesi aslında sözlükte bir şahsın hamisi, koruyucusu, velisi anlamına gelir. Onun için insan dünyada iken belki evladını, neslini koruyup kollama adına birçok felaketlere göğüs gerebilir. Yarın kıyamet gününde de evlatla arası açılmaması için, neslimizle barışık bir konumda olabilmek için, eşimizle, dostumuzla, efendim Allah'ın salih kullarının yanında, içinde olabilmemiz için dünyada iken tedbir almak esastır. Yoksa o yevmül fasıl günü, o ayrışma günü, o hüküm günü, hüküm verildikten sonra artık bu kafirdir, bu münafıktır, bu mücrimdir, bu fasıktır, bu mümindir, bu muttakidir, bu muhsindir diye hüküm verildikten sonra o gün ayrışma olur. İşte o ayrışmanın olmaması adına dünyadayken insan yakınlarına, dostlarına, çoluk çocuğuna sahip çıkmalı ve imanla, İslam'la en güzel şekilde buluşmalı. Her seviyede buluşmalı. Şu alemde büyük imtihanı birlikte kazanmalı. Birbirimize bu noktada yardımcı olmalı. Baba evlada, evlat babaya, anneye, efendim eşler birbirine yardımcı olarak en güzel kulluğun nasıl gerçekleştirebileceği üzerinde istişareler etmeliler. Birbirini elinden tutmalılar. Yoksa kıyamet gününde hani Efendimiz kızı Fatıma'ya öyle diyor ya, ey kızım Fatıma, babanın peygamber olduğuna güvenme. Bu dünyada işte salih amel işlemeye bak diyerek nasıl uyarıda bulunuyorsa her birimiz de bu anlamda etrafımızda, yakınımızda bulunan herkese karşı böyle bir tavsiyeyle, böyle bir yol göstermeyle hayatı güzel yaşamasına vesile olmalıyız aziz dostlar. Şimdi Cenab-ı Hak o yevmül fasıl günü, o ayrışma gününde şimdi iki grup var. Bir o mücrimler, cehennemlikler var. Bir de cennetlikler var. Bu ikisinin nelerle karşılaşacağına dikkat çeker. İnne şecerate zekkum taamul esim kel muhli yagli fil butun ke galyil hamim. Doğrusu zakkum ağacı o günahkar kafirlerin yiyeceği olacaktır. Eritilmiş maden gibidir, karınlarda fokurdar, kaynar suyun fokurdayışı gibi. Efendim zakkum ağacı nasıl bir ağaçtır? Bilmiyoruz. Cehennemde bir ağaçtan bahsediliyor. Cehennemi hani görmedik ki onu tasvir edelim. Şöyle bir ağaç diyelim. Ateşin içinde nasıl bir ağaç olur? O dünyanın şartları kendine göre. Demek ki öyle bir ağaç var. Ve o ağaçın bir takım yiyecek meyveleri var. Ancak o meyve son derece acı, son derece adeta insanın bağırsaklarını eritici tarzda bir fonksiyonu olan bir meyve türü. Bir yemek türü. Taamul etim. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Nedir ya Rabbi zakkum ağacı? Bu diyor günahkar insanın yiyeceğidir. Ve bu kel muhli yagli fil butun eritilmiş maden misali insanın karınlarında diyor insanların karınlarında böyle kaynar. Kegal yil hamim sıcak suyun kaynaması gibi. Fokur fokur kaynatır demek ki insanın içini. Böyle bir özellik var. O zekkum ağacının o yenilen meyvesinde. Arap dilinde aslında zakkum hoş olmayan efendim bir şey anlamında kullanıldığı gibi bölgede yetişen zehirli bir bitki ya da zakkum ağacı diye isim veriliyor. Toz renginde küçük ve oval yapraklarının kenar kısımları dikensiz, keskin kokulu ve acı. Gövdesi çok boğumlu, arıların yararlandığı çok ince damarları bulunan bir ağaçtır. Ve evet dünyada bu isimde bir ağaç olsa da bu aynısıyla cehennemdeki ağacı göstermez. Cehennemdeki ağaca da zakkum deniyor. Belki şöyle de denebilir. Hani bir takım lisanlarda, Türkçemizde de var bu. Zehir zıkkım olmak. Zakkum da buradan gelir. Zehir zıkkım olmak derler. Yani bir anlamda işte insan yiyecek gibidir ama öyle değil. İnsanı bitiren bir şey, içini eriten bir şey. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesi cehennem ayetleri geldiği zaman okumayı keser. Allah'ım böylesi azaptan sana sığınırım diye Allah'a sığınırmış. Biz de aziz dostlar hep beraber böylesi cehennemlerden ve cehennem azabından, cehennem yiyeceklerinden Allah'a sığınıyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi böylesi kötü akıbetlerden muhafaza buyursun. خُذُوهُ فَاَعْتِلُوهُ اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ O cehennem görevlilerine şöyle denecek. O günahkarı yakalayıp cehennemin ortasına doğru sürükleyin. Şimdi dünyadayken sen ahiret yok diyordun. Ve istediğin gibi yaşadın. Günah sevap diye bir çizgilerin yoktu. Kırmızı çizgin yoktu. Canın istediği gibi yaşadın. Ve Allah'ı Allah'tan gelen mesajları da yok saydın. İşte o zaman karşılaşılacak manzara bu. Cenab-ı Hak diyor ki siz o günahkarı tutun ve cehennemin ortasına doğru sürükleyin. Çekin götürün. ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَم۪يمِ Sonra da azap olarak başından aşağı kaynar sular dökün. ذُقُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْكَر۪يمِ Tat bakalım. Hani sen kendince güya şerefli ve üstün bir adamdın. Her günahkara söylenecek, hele hele bu tabii küfrün elebaşlarına söylenecek söz bu. Bazı müfessirlerimiz bu ayetlerin Ebu Cehil hakkında indiği söylenir ama her dönemin kendine göre Ebu Cehil'i vardır. Dünyadayken son derece itibarlıdır. Makamı vardır belki, malı vardır belki. Herkesi küçük görür. Küçük dağları ben yarattım gibi bakar. Firavunlaşmıştır, Karunlaşmıştır. Ve ahireti de yok sayar. İşte ona böyle denecek. tat bakalım hadi. Sen hani çok şerefli, aziz, izzetli, itibarlı, halkın içinde saygın biriydin. Hadi bakalım. Şimdi tat. Bu azabı tat. İnne hâzâ mâ küntüm bihî temterûn. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Denir. Hani olacak mı, olmayacak mı? Dirilme gerçekten var mı, yok mu? Diye hani böyle şüpheler de içinizde taşıyordunuz ya. İnanmıyordunuz ya. O peygambere inanmıyordunuz. Peygamberin okuduğu Kur'an ayetlerinin o gerçeklerine karşı kulak tıkıyordunuz. Alay ediyordunuz ya, işte bu sizin o olup olması hakkında şüphelendiğiniz şeydir. Böyle denecek onlara. Buna mukabil şimdi Cenab-ı Hak işte o ayrışma gününde günahkarların tablosu böyle. Diğer tarafa geçiyoruz. İnnel muttakine fî makamin emin. Fî cennâti ve uyûn. Yelbesûne min sündüsi ve istebrakın mütekabilîn. O muttakiler. Yani Allah'ın azabından ve gazabından korunma adına tir tir titreyerek bir hayat süren o ilahi hudutlar, ilahi sınırlar içerisinde kalma adına kendilerini koruma titizliği içerisinde bir hayat sürenler var ya, işte Kur'an böylelerine muttaki diyor. Muttaki. Onlar emin bir yerdedirler. Güvenli bir yerde. Artık öyle bir güvenli bir yer ki korkacakları bir şey yok. Hüzünlenecekleri bir şey yok. Ne gam var, ne keder. Ne düşman var, ne ölüm. Onlar emin bir makamda, emin bir yerde ikamet ederler. Ve fi cenneti ve uyun. Cennetlerde ve su kaynaklarının başındadırlar. Yani bu en büyük mutluluğu gösterir. Tabii cennetin bütün nimetlerinin nasıllığını biz bilemeyiz. Cenab-ı Hak bize burada bugünkü idrakimize göre, bugünkü efendim zevklerimize göre oranın insana son derece mutluluk verecek nimetlerle dolu olduğunu ifade eder. Her insan normal şartlar altında böyle bağlık, bahçelik, suların şırıl şırıl aktığı, köşklerin olduğu bir ortamı sever. Orada mutluluk hisseder. Aynen işte o mutluluğu bize Cenab-ı Hak dünyadaki bu idrakimize sığdırma adına adeta bize anlatır. Ama diğer taraftan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde yine bazı ayetlerde o gün neler hazırlandığını kimse bilmezler. Yani nimet olarak o insana sürur verecek, zevk verecek, şevk verecek nimet olarak neler hazırlandığını kimse bilmez. Hatta hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir beşerin aklına gelmeyecek nimetler buyurur. Madem ki böyledir, o zaman burada bize anlatılanlar bir adeta nimetlerin ucunu göstermek gibidir. Bu da öyle. Muttakiler o gün emin bir yerde ikamet ederler. Cennetlerde, yani o bağlı bahçelik ve son derece kaynakların olduğu, su kaynaklarının olduğu, daha başka kaynakların olduğu pınar başlarındadırlar. Ve onlar orada ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş bir haldedirler. Demek ki oranın da libası, elbisesi ona göre. Hani eskiden tabii kralların, bir takım üst düzey kimselerin giydikleri çok daha şatafatlı elbiseler var. Cennetin de kendine göre elbiseleri var. Cenab-ı Hakk'ın ikramları, artık oradaki zevkimiz, oradaki isteklerimiz nasıl olacak bilmiyoruz. Ve umumi olarak Kur'an, orada canınızın istediği her şey var. Hoşunuza gidecek şeyler buyurulduğuna göre, o günkü mahiyetimiz, özbenliğimiz, canımız neyin arzulayacak, ne kadar arzulayacak onları bilmiyoruz. Yüce Rabbimiz hepimizi cennet ve nimetleriyle rızıklandırsın aziz dostlar. Kezalik ve zevvecnâhum bihurun ayn yed'ûne fîhâ bi kulli fâkiyetin âminîn. Ayrıca onları orada hurilerle de diyor eşleştireceğiz. Yani orada da bir muttaki kulların, cennete giren kulların yalnız olmayacaklarını, onların da eşlerinin olacağını, o eşlerin de son derece tertemiz ve insanların gözlerini ve gönüllerini sürurla dolduracak eşler olacağını Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٌ عَيْنٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِيَةٍ آمِنِينَ Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. İstedikleri her şey de kendilerine takdim edilecek.
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ
İlk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Artık orada ebedi hayat var. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç, büyük başarı budur. Evet, cennette ölüm yok. Cehennemdekiler ölüm isteyecekler. Ölümlerden ölüm beğenecekler belki ama onlara da ölüm olmayacak. Ölüm de bir acıdır. Fakat cehennemlikler nimet olarak ölümü isteyecekler. Cennettekiler ise hiçbir şekilde onlara ölüm olmayacağı için zaten nimetler içinde olacaklar. Bazı alimler derler ki bir ayette o mücrimler, günahkarlar, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin ifadesi vardır. Orada bir de berzah aleminde, yani öldükten sonra ikinci bir ölümden daha diriliş olacak. Yani hesap için tekrar öldürülme hadisesi olacak diye izah edilir. Ve fakat bu ayetten yola çıkarak bazı alimlerimiz derler ki demek ki müminlerde, muttakilerde, cennet ehlinde tek bir ölüm olacak. O berzahta bir ölüm yaşamayacaklar. Ve işte diyor Cenab-ı Hak, büyük başarı, büyük kazanç, büyük felah budur. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Anlayıp düşünsünler, ibret alsınlar diye. Ey Peygamber, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık. Yani senin dilin derken burada iki mana kastedilmiş olabilir. Bir, senin dilin Arapça ve senin ilk tebliğ ettiğin halka da Arapçayı bilen insanlar. Dolayısıyla senin lisanınla bu Kur'an'ı biz gönderdiğimiz için aslında onun anlaşılmasını kolaylaştırdık. Bir bu mana var. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den anlamadıkları hususları yine ashabına, etrafındaki müminlere anlatıyordu. İzah ediyordu. Kapalı ifadeleri açıklıyordu. Efendim, müşkil gibi gelen, yani problemli gibi görünen bir takım manalar söz konusu olursa şayet, insanların zihinlerinde böyle bir durum ortaya çıkarsa onları da izah ediyordu. Ve böylece Kur'an'ı anlamaların önünde bir engel kalmıyordu. Bu sebeple buradaki فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ifadesini hem Arapça bir lisan olarak senin lisanınla Kur'an'ı gönderdiğimiz için aslında biz onu kolaylaştırdık. Hem de senin izahların, açıklamaların, onların seviyelerine uygun beyanların neticesinde biz o Kur'an'ı, o ilahi kelamı mutlaka diyor kolaylaştırmışızdır. Ki onlar gerçeği kavrasınlar, öğrensinler, öğüt alsınlar, ibret alsınlar. Ey Peygamber, artık sen bekle, onlar da bekliyorlar. Yani onların bir beklentisi var, müşriklerin. Nedir o beklentileri? İşte senin başına bir iş gelecek, seni ortadan kaldıracaklar veya daha başka efendim beklentileri var ama sen de bekle diyor. Hazreti Peygamber'in beklentisi de elbette var. Onun beklentisi nedir? Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in İslam'ın izzetidir, zaferdir, müminlerin kurtuluşudur,
ve hayatın tıyıp bir hayat, daha tertemiz bir hayat haline dönüşmesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka beklediklerini görmüştür. Allah'ın göstermedikleri varsa da, daha dünyadayken göstermedikleri varsa da, Resul-i Zişan mutlaka onları Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle bilecek ve görecektir. Kıyamette de görecektir. Onların akıbetini kıyamette de efendim görmüş olacaktır. Onlar da başlarına neler gelecek, onlar da göreceklerdir. Öyleyse aceleye gerek yok. İmanımızla efendim Rabbimiz bize ne haber verdiyse onların hepsini kalben tasdik ediyoruz. Gönlen kabul ediyoruz. Ve ne zaman gerçekleşir işte? Kıyamet ne zaman olur? Diriliş ne zaman olur? O bizim bileceğimiz bir alan değil. Yüce Rabbimiz onun ilmi benim katımda diyor. Onu ancak ben bilirim. Peygamberine bile bildirmiyor kıyametin ne zaman kopacağına dair. Bu diriliş sahneleri ne zaman gerçekleşecek onu ancak o biliyor. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bilemiyoruz. Yani onun saati Cenab-ı Hakk'ın katında gizlidir. Biz ama iman ediyoruz. Bir gün kıyamet kopacak. Yeniden diriliş suru üflenecek. Ve bütün insanlar ve bütün varlık adeta yeniden dirilecek. Ve Rabbimizin hükmü gerçekleşecek. Bir kısmı cennete, bir kısmı cehenneme doğru yolcu olacaklar. Cenab-ı Hakk'a cehennemden sığınıyor ve onun cennetini istiyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.